Ayrım 8.
Ortaya koyduğum çatışma sınıflaması, Gibbon ve Norton'un sınıflamalarıyla da bağdaşmaktadır. Örneğin doktor, konuyu sigaranın özellikleri üzerinde yoğunlaştırmak yerine, Ahmet Bey'e yönelerek onun iradesiz olduğunu ima ederse, yargılayıcı ve denetlemeye yönelen bir tavır sergilemiş olur. Doktorun sadece sigaradan söz etmesini ise, tanıtımcı ve soruna yönelik bir tavır kabul edebiliriz. Ahmet Bey'in küçük olduğu gerekçesiyle oğlunu dinlememesi de üstünlük belirtici tavır sayılabilir. Bunların yanı sıra gerek doktor, gerek Ahmet Bey, gerekse oğlu, Norton'un tanımladığı davranış stillerinden herhangi birisini yerine göre kullanmış olabilirler. Kişiler arası iletişim çatışmalarının nedenleri. Bu bölümde şimdiye kadar kişiler arası iletişim çatışmalarını tanımlamaya, sınıflamaya çalıştım. Sözü edilen sınıflamalar daha çok çatışmaların betimlenmesi niteliğinde olduğundan çatışmaların nedenleri hakkında fazlaca bir bilgi taşımıyordu. Çatışmaları betimlemeye yönelik yaptığım sınıflamaya sonuç faktörleri adını vermiş, sonuç faktörlerinin çatışmaların yüzeysel nedenleri olduğunu belirtmiştim. Şimdi ise yüzeysel nedenlerin altında yatan, kişiler arası çatışmaların asıl nedenini oluşturan başlangıç faktörlerinden söz etmek istiyorum. Başlangıç faktörlerini 11 maddede toplayabiliriz. 1. Biliş, cognition. 2. Algı, perception. 3. Duygu. 4. Bilinç dışı. 5. İhtiyaçlar. 6. İletişim becerisi. 7. Kişisel faktörler. 8. Kültürel faktörler. 9. Roller. 10. Sosyal ve fiziksel çevre. 11. Mesajın niteliği. Biliş. Dipnot. Biliş sözünü cognition karşılığında, bilişsel sözünü ise kognitif karşılığında kullanıyoruz. Bilişsel yerine zihinsel kelimesi de kullanılabilirdi. Fakat mentalin karşılığı olarak zihinsel demek daha doğru olacağından, kognitif dilimizde bilişsel şeklinde tercüme etmeyi uygun görüyoruz. Psikolojide bilişsel yaklaşım son yıllarda hızla gelişmekte, etki alanını genişletmektedir. Bilişi şöyle tanımlayabiliriz. Biliş, duyu organlarından organizmaya ulaşan uyarıcıların algılanması, anlamlandırılması, depolanması, hatırlanması ve kullanılması sürecine verilen addır. Diğer bir söyleyişle, organizmanın algılamasında, hatırlamasında ve düşünmesinde yer alan zihinsel faaliyetlerin tümüne birden biliş, cognition adı verilir. Nesser 1967, Cüceloğlu 1991. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere, günlük yaşantımızda sürekli olarak bilişsel etkinliklerde bulunuruz. Bir anlamda var olmak, bilişsel süreçleri kullanmak ile eş anlamlıdır. Bilişsel yaşantılarımız hemen her alanda, özellikle diğer insanlarla kurduğumuz iletişimlerde vazgeçilmez bir role sahiptir. Gördüklerimiz, işittiklerimiz, zihnimizde bunlara verdiğimiz anlamlar, unuttuklarımız, hazırladıklarımız, kendimize ve çevremize ilişkin geliştirdiğimiz kalıp düşünceler, şemalar, kuracağımız iletişimleri büyük ölçüde etkiler. Bilişsel etkinliklerimizden birisi olan algı konusuna, taşıdığı önemden ötürü aşağıda ayrı bir madde kapsamında değineceğim. Burada, diğer bilişsel etkinliklerimizin günlük yaşamımızdaki rolü konusunda birkaç örnek vermek istiyorum. Çevremizdeki insanlarla sağlıklı iletişimler kurabilmek ve bunları sürdürebilmek için güçlü ve zengin bir bilişsel yaşantıya ihtiyacımız vardır. Bilişsel etkinliklerimiz ne ölçüde popüler olacağımızı da önemli ölçüde belirler. Örneğin nüktedan olan, yerine uygun şakalar yapabilen bir kişi, çevresi tarafından sevilir, toplantıların aranılan kişisi olabilir. Çok sayıda fıkra bilmek ya da beğenilen espriler yapabilmek ise bilişsel bir etkinliktir. Yine güçlü bir hafıza, kişiler arası iletişimde işimize çok yarayabilir. İnsanlar adlarının hatırlanmasından hoşlanırlar. Seyrek görüştükleri bir kişinin kendilerine adlarıyla hitap etmesinden, muhtemelen kendilerine değer verildiğini düşündükleri için hoşnut kalırlar. Eğer hafızamız güçlü ise, tanıdıklarımızın adlarını hatırlamakta sıkıntı çekmiyorsak, sadece bu durum bile sağlıklı kişiler arası iletişim kurabilmemiz için iyi bir başlangıç sayılabilir. İyi bir yönetici olabilmek için güçlü bir hafızaya sahip olmak gerektiğine inanılır. Rivayete göre Kartacalı komutan Anibal, ordusundaki bütün askerlerin isimlerini tek tek bilirmiş. Eğer böyleyse, askerleriyle arasındaki iletişim bağını güçlü kılmış ve dolayısıyla da onları dilediğince yönetmiştir. kalıplaşmış düşünceler. Psikolojik danışma, psikoterapi alanındaki yaklaşımlardan birisi de bilişsel davranışçı, kognitif behavioral yaklaşımdır. Bu yaklaşımın özü şudur. Düşüncelerimiz, duygularımızı ve davranışlarımızı etkiler, yönlendirir. Ruhsal bozuklukların temel nedeni akılcı ve gerçekçi olmayan bir takım negatif düşüncelerdir. Söz konusu bu akılcı ve gerçekçi olmayan negatif düşünceler değiştirilebilir. Böylelikle bunların yol açtığı ruhsal sorunlar giderilebilir. Dipnot. Bilişsel davranışçı yaklaşım hakkında daha geniş bilgi edinmek ve temel kaynaklara yönelmek için bir takım Türkçe kaynaklardan. Gilert 1987, Karancı 1987, Özer 1990, Cüceloğlu 1991, Blackburn, Çeviren Şahin ve Rugancı 1992 ve yabancı kaynaklardan Ellis 1973, Beck ve Arkadaşları 1980, Kendall 1983, Trevor ve Arkadaşları 1989 yararlanabilir. Bilişsel davranışçı yaklaşım kapsamında Ellis tarafından ortaya konulan ABC modeline göre A. bizi etkileyen belli bir olay. B. bu olaya ilişkin düşüncelerimiz. C. ise düşüncelerin etkisiyle ortaya çıkan duygularımız ve davranışlarımızdır. Günlük yaşamımızda sanırız ki A. sebeptir, C. de sonuçtur. B'lerin ise farkında olmayız. Oysa C. her zaman sonuçtur. Fakat asıl sebep A değil, B'dir. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Diyelim ki bir genç belediye otobüsüne bindi ve koridorun başında beklemeye başladı. Şoför de arka kapıya yürüsene aslanım diye seslendi. Bunun üzerine de genç adam sinirlendi, kavga etti ya da en azından içinden köpürmeye başladı. Şimdi bu noktada gencin sinirlenmesine yol açan şeyin şoförün sözleri olduğunu ileri sürebilirsiniz. Oysa gencin sinirlenmesine yol açan asıl sebep onun kafasında zaten mevcut olan ve şoförün sözleri üzerine ortaya çıkan bir takım kalıp düşüncelerdir. Örneğin bu düşünceler şunlar olabilir. Herkes bana kibar davranmalı. Benimle nasıl böyle konuşur? Söz konusu bu düşünceler gencin sinirlenmesine, kavga etmesine yol açabilir. Halbuki aynı kalıp düşüncelere sahip olmayan bir başka kişi, şoförün görevi bu, otobüsün nizamını kollayacak elbette diye düşünerek sinirlenmeden yürüyebilir. Bunun yanı sıra aslanım sözü bazıları için bir hakaret, bazıları için övücü bir sıfattır. Kişiler arasında bu tür farklılıkların ortaya çıkmasına yol açan temel faktör, her birinin farklı bir düşünce kalıbına sahip olmasıdır. Yukarıdaki örneği bir şekil üzerinde özetleyelim. A. Olay, şoförün yürü demesi. B. Düşünceler, sebep, gencin benimle böyle konuşamaz diye düşünmesi. C. Duygular, davranışlar, sonuç, gencin sinirlenmesi, kavga etmesi. Duygularımızı ve davranışlarımızı yönlendiren düşüncelerimizi iki ana gruba ayırabiliriz. Birinci gruptaki düşüncelerimiz gerçekçi ve akılcıdır. İkinci gruptakiler ise gerçekçi ve akılcı değildir. Söz gelişi, bir tanıdığım yolda bana selam verdiğinde aklımdan beni seven iyi bir dost düşüncesi geçerse ve mutluluk duyarsam, mutlu olmama yol açan bu düşünce gerçekçi ve akılcı sayılabilir. Aynı dostum yolda telaşla giderken beni görmezse ya da görmemezlikten gelirse, ben de kimse beni sevmiyor, bak bu da yüz çevirdi diye düşünüp üzülmeye başlarsam, muhtemelen gerçekçilikten uzak davranmış olurum. Çünkü bu dünyada beni sevmeyen bazıları bulunabilir. Fakat beni seven tek bir insan bile bulunmadığını ileri sürersem, herhalde abartmış olurum. Şöyle bir düşündüğümde, beni seven birçok kişi bulunduğunu fark etmem muhtemeldir. Şüphesiz bu mantık pek çok insan için geçerli olsa gerek. Yukarıdaki selam verme örneğinde olduğu gibi sahip olduğumuz bir takım düşünceler bizi mutsuz edebilir, ruh sağlığımızı bozabilir. Söz konusu bu düşüncelere çeşitli adlar verilebilir. Örneğin hatalı düşünceler, çarpıtılmış düşünceler ya da otomatik düşünceler adı verilebilir. Ben bu tür gerçekçi ve akılcı olmayan düşünce yapılarına kalıplaşmış düşünceler demek istiyorum. Çünkü kimse beni sevmiyor, bütün aksilikler beni bulur, her işte birinci olmalıyım türündeki düşünceler, insanların kafasında kalıplaşmış, katılaşmış, büyük bir ihtimalle farkında olunmadan taşınan bir takım kesin düşüncelerdir. İnsanlar bu tür düşüncelerin doğru olup olmadığını test etmeye yönelmezler. Bu düşüncelerini değiştirebilecek nitelikteki her türlü yeni bilgiden uzak dururlar. Yani bir anlamda graf analiz kapsamında tanımladığımız ön yargılı ve tümden reddedici tavrı takınırlar. Bu yüzden söz konusu düşüncelere kalıplaşmış düşünceler denilebileceği görüşündeyim. Kalıplaşmış düşüncelerin temel özelliği akılcı ve gerçekçi olmamaları ve değişmeye dirençli oluşlarıdır. Ellis, bütün kalıplaşmış düşüncelerin, irrasyonel düşüncelerin temelinde üç kalıplaşmış düşünce bulunduğu görüşündedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. 1. İyi bir insan olmalıyım ve başka insanların onayını kazanmalıyım. Aksi halde değersiz bir insan olurum. 2. Başkaları bana benim istediğim şekilde düşünceli ve kibar davranmalılar. Aksi halde ayıplanmalı ve cezalandırılmalılar. 3. Hayat bana istediklerimi kolayca ve çabuk vermeli. İstemediklerimi ise vermemeli. Yukarıda 3 cümleyi okudunuz. Şimdi lütfen şöyle bir bakar mısınız? Bu cümlelerden hangisi ya da hangileri size tanıdık geldi? Bu cümlelerde ifade edilen düşüncelerden ya da bunlardan türettiğiniz başka düşüncelerden ötürü zaman zaman acı çekiyor olabilirsiniz. Kişisel anayasanızı ve ondan türettiğiniz öteki yasalarınızı gözden geçirmek ister misiniz? Eğer gerekiyorsa onları değiştirmekten çekinmemelisiniz. Ülkeler bile yasalarını ve anayasalarını değiştiriyorlar. Günlük yaşamımızı etkileyen kalıplaşmış düşüncelerimizden bazılarını sıralamak ve tanımlamak istiyorum. Dipnot. Aşağıda sıralanacak kalıplaşmış düşünceler hakkında ve bunlara ilişkin üretebilecek alternatif düşünceler, kalıplaşmamış düşünceler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, Özer'in 1990 kitabına ve Şahin'in ve Rugancı'nın Black Boom'dan 1992 çevirdikleri kitaba bakabilirler. Aşırı genelleme. Belli bir durumun ya da belli bir özelliğin her yerde herkes için geçerli olduğunu düşünmek, genelleme yapmaktır. Genelleme yapan kişiler bütün ile parça arasındaki farklılığı gözden kaçırırlar. Herkes, her zaman, daima, asla gibi sözcükleri pek severler. Birkaç örnek sıralayalım. Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al. Bu genellemenin arkasındaki varsayımları şöyle sıralayabiliriz. A. İnsanlar ve bezler birbirine benzer. Bezler için geçerli olan insanlar için de geçerlidir. B. Herhangi bir bezin bir kenarı onun diğer kısımlarına benzer. C. Bütün kızlar her zaman, her yerde, her açıdan annelerine benzerler. Anne iyi ise kızı da iyidir. Anne kötü ise kızı da kötüdür. Yukarıda sıralanan varsayımların hepsinin her zaman geçerli olması herhalde mümkün değildir. O halde bu varsayımlarına dayanan bir genellemeyi de üzerinde düşünmeksizin doğru kabul etmek yanlış olacaktır. Kızlar genelde annelerine benzeyebilirler. Fakat bunu evrensel ve değişmez bir kural olarak ortaya sürdüğümüzde ön yargılı davranmış, insanları boş yere damgalamış olabiliriz. Bazen bu tür peşin hükümleri olanların ben bunu bilir bunu söylerim işte o kadar dediklerini duyarsınız. Bu tür bir katı noktalama görüşlerini test etmeye ve değiştirmeye direncin ifadesidir. Osmanlılarda ağızlarda dolaşan sözlerden birisi şöyleymiş. Bütün uzunlar ahmak, bütün kısalar fitne olur. Bu genellemeyi kullananlar herhalde seçici algılama yoluyla uzun boylu bir ahmak veya kısa boylu bir fesat gördüklerinde genellemelerinin doğruluğuna daha fazla inanmış olsalar gerek. Oysa böyle bir genellemeye aykırı pek çok örnek bulunabilir. En azından Sokullu Mehmet Paşa'nın boyu 198 santim idi ve hiç de ahmak sayılamazdı. Bazılarımız şöyle der. Bütün aksilikler beni bulur. Ne zaman şemsiyemi alsam yağmur yağmaz. Ne zaman almasam yağar. Sınavda çalıştığım yerlerden soru gelmez. Hangi konuyu çalışmasan oradan soru gelir. Bu genelleme de gerçekçi ve akılcı sayılamaz. Herhalde bulutlar bazılarımızı seçip şemsiyesini alıp almadığını gözlüyor olamaz. Ya da öğretmenler öğrencilerinin çalışmadıkları konuları hissedip oralardan soru soruyor olamazlar. Bütün aksiliklerin bizi bulduğunu söylemek, bu konuda bir kalıplaşmış düşünceye sahip olmak demektir. İnsanlar kendi kendilerine hiçbir zaman başarılı olamayacağım ya da bir başkasına sen adam olmazsın derler. Bu tür kestirip atan genellemeler kişinin kendisine olan güvenini sarsıcı, karşısındakinin benlik saygısını ise düşürücü niteliktedir. Kendimiz için olsun, başkaları için olsun, geleceğe yönelik katı ve olumsuz tahminlerde bulunduğumuzda hem saygısızlık etmiş hem de insanlara ait önemli bir özelliği unutmuş oluruz. Çünkü insanların önemli özelliklerinden birisi de gelişme ve öğrenme potansiyelleridir. Bugün başarısız olan birisinin yarın yeni bir şeyler öğrenmeyeceğini, kendisini geliştiremeyeceğini söylemeye hakkımız yoktur. Kutuplaştırma, ya hep ya hiç. Bir diğer kalıplaşmış düşünce türü kutuplaştırmadır. Olaylara ve insanlara yönelik tutumlarımız sadece uç, ekstrem noktalarda olduğunda kutuplaştırmış sayılırız. Belli bir olayı kutuplaştıran kişi bu olayı ya siyah ya da beyaz olarak algılar. Çünkü kutuplaştırmada gri yoktur, kısmen yoktur, ya hep ya hiç vardır. Kutuplaştıranlar ya çok fazla severler ya da tamamen nefret ederler. Günlük yaşamda kutuplaştırma eğilimi yüksek olan kişilerin iki kutup arasında gidip geldiklerini görebilirsiniz. Bazı insanlar, mesela bazı ev hanımları, birbirleriyle son derece iyi dostturlar. Günün herhangi bir saatinde birbirlerine gidip gelirler, aralarında teklif yoktur. Sonra bir gün bakarsınız ki küsmüşler ve bunlardan birisinin şöyle dediğini işitebilirsiniz. Ne o benim ölüme gelsin, ne de ben onun ölüsüne giderim. Sanırım bu ilişkideki sorun, kişilerin birbirlerine yönelik tutumlarının orta düzeyde olmaması, hep aşırı uçlarda gezinmesidir. 1950'li 60'lı yılların masal havasından henüz tam kurtulmamış Türk filmlerini hatırlayınız. Kahramanlar ya çok iyi insanlardır ya da çok kötü. Herhalde o filmleri çevirenler ve onlardan zevk alanlar, bir insanın %95 iyi, %5 kötü olabileceğini ya da %90 kötü, %10 iyi olabileceğini kabullenemiyorlardı. Bu düşünce tarzı da bir kutuplaştırmadır. Kutuplaştırmaya bir başka ilginç örnek bence bazılarımızın dil konusundaki hassas tavırlarıdır. Hani bir metni şöyle eleştirdikleri olur. Fikirler iyi de dil tutarsız. Öz Türkçe ile eski Türkçeyi karışık kullanmışsın. Şurada ihtiyaç demişsin, 3 sayfa sonra gereksinme demişsin. Olmaz. Ya hep ihtiyaç de ya da hep gereksinme de. Şüphesiz ki bu görüş de savunulabilir. Fakat bence bu tavırda bir kutuplaştırma havası var. Dilin gri olmasın, iki uçtan birisinde olsun mesajı var. Sanırım başka dillerde ille de belli bir partiye mensup kelimeleri kullanma zorunluluğu yok. Bizim dilimizden için olsun. Kişiselleştirme, üzerine alınma. Eğer bir insan aslında hiçbir etkisi olmadığı halde başkalarının uğradığı sıkıntılardan, ortaya çıkan sorunlardan kendisini sorumlu tutuyorsa, kişiselleştiriyor, üzerine alınıyor demektir. Bizde sık rastlanır. Misafirin kendisinden kaynaklanan sebeplerden ötürü başı ağrısa ev sahibi suçu kendinde arar. Eğer ev sahibi sadece çocuğuna kızdığı için kaşlarını çatsa bu sefer misafir kendi üzerine alınır. Bu yüzden misafirin yanında çocuk azarlanmaz. Kişiselleştirmede kendi kendine suçlama söz konusudur. Alınganlık söz konusudur. Kanımca İnsanların kişiselleştirme ihtimallerini artıran faktörlerden birisi de toplumda açık iletişimin az görülmesi, bunun yerine imalı iletişimin yaygın olmasıdır. Ülkemizde imalı iletişime sık rastlandığı görüşündeyim. Uzak Doğu'da da imalı iletişimin yaygın olduğu ileri sürülmektedir. Yum 1988. Bu konuyu ileride tekrar ele alacağız. İmalı iletişimlerin yaygın olduğu ortamlarda insanlar, acaba ne demek istedi? Bana bir şey mi işittirmek istiyor gibi soruları kendi kendilerine sıklıkla sorarlar. Zaman zaman kızım sana söylüyorum gelinim sen işit düşüncesi doğrultusunda gerçekten de üstü kapalı şekilde suçlanırlar. Böylece örtük suçlamaların yoğun olduğu yerlerde insanlar küçük ipuçlarından büyük sonuçlar çıkarmaya ve kendilerini suçlamaya başlarlar. Bu durum ise onların kişiselleştirme eğilimlerini, alınganlıklarını arttırır. Mutlakacılık, meli malı kurallar. Kalıplaşmış düşüncelerimizden birisi de edindiğimiz bir takım kuralların asla değişmeyeceğini düşünmektir. Sosyalleşmemiz sırasında büyük ihtimalle ana babalarımızdan öğrenerek ana baba benlik durumumuzun bir parçası haline getirdiğimiz bu iç kurallara sıkı sıkıya sarılırız. İç kurallarımızın mutlak olduğunu, yere, zamana göre değişemeyeceğini düşünürüz. Bizi mutlakçı olmaya, esneklikten uzak kalmaya iten meli malı kurallara birkaç örnek. Her zaman bakımlı olmalıyım. Her zaman her işte birinci olmalıyım. Herkes beni sevmeli. Hiç hata yapmamalıyım. Kimse bana haksızlık etmemeli. Çağırdığım anda gelmeli, ne istediğimi gözümden anlamalı. İki eli kanda olsa gelmeliydi. Bana güvenmeliydi. Günlük yaşamda kendimize ilişkin koyduğumuz kuralları her zaman yürürlükte tutmak oldukça güçtür. Örneğin her şeyde birinci olmaya çalışmak giderek kaldırılması güç bir yük haline gelebilir. Mutlakçı davranmanın getirdiği bir başka sorun ise şudur. Kafamızın içindeki meli malı kurallara başkaları da uysun isteriz. Kurallarımıza uymaları için çevremizdekileri zorlarız. Daha da kötüsü, kafamızı okuyup zihnimizdeki kuralları hissetmelerini isteriz. Bütün bunlar çevremizle olan iletişimlerimizi olumsuz yönde etkiler. Değiştirme gayreti. Çevremizdeki insanların bizim gibi düşünmelerini, bizim istediklerimizi kendi istekleriymiş gibi yapmalarını istediğimizde onları değiştirmeye çalışıyoruz demektir. İnsanları değiştirmeye hakkımız olduğunu düşündüğümüzde onlarla çatışma ihtimalimiz artar. Çünkü eğer kafamızdaki kurallara göre davranmazlarsa onlara öfkelenmeye başlarız. Gösterdiğimiz olur. Yani eşyaların da bizim istediğimiz gibi davranmalarını temine çalışırız. Örneğin açmakta zorlandığımız kutular karşısında sinirleniriz. Allah kahretsin bu kutuyu deriz. Adeta kutunun bizimle zıtlaştığını düşünürüz. Bu öfkemiz galiba her zaman her şeyi değiştirebileceğimiz sayıltısından kaynaklanmaktadır. Değiştiremediğimiz şeyler karşısında ise kendimizi engellenmiş hissedip öfkeye kapılmaktayız. Çevrelerini değiştirme gayreti içinde olanlar, başkalarını değiştirmeye hakları olduğunu düşündükleri halde kendileri değişmeye direnç gösterirler. Bir süre önce Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümünün duvarında güzel bir söz vardı. Şöyle diyordu: "Herkes dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Fakat hiç kimse kendisini değiştirmek istemiyor." Bu sözde de belirtildiği üzere insanlara değiştirmenin değişmekten daha cazip geldiği bir gerçek. Ben aynı kalayım, o değişsin düşüncesine sahip olan kişilerin birlikte yaşamaları önemli sorunlar ortaya çıkarsa gerek. Diyelim ki genç bir erkek evlenmek üzere seçtiği kız hakkında şöyle düşünüyor: "Pek çok olumlu özelliği var. Fakat bir huyu var ki beni rahatsız ediyor. Neyse, önemli değil. Evlenelim, ben onu değiştiririm." Bu sırada genç kız da bu delikanlı hakkında şöyle düşünüyor: